أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 477. حديث كنت مع النبي في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصدقة تدفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. Bir yolculukta peygamberimizle birlikteydim. Beraber yürüdüğümüz bir sırada bana şöyle dedi: Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kötülüklere karşı kalkandır. Su nasıl ateşi söndürürse, sadaka da günahları söndürür. Bir de adamın gece yarısında kıldığı namaz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisin bir bölümünü İmam Kudai Müsned-i Şihab'ına almış ve onun tercümesini okudum. Hadis kitaplarında, hadis imamlarının caizdir diye yaptıkları bizim de onlardan öğrendiğimiz bir gerçek var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin konuşmalarını bölmek. İlk etapta buna ne hakları var denilebilir. Ama onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini baştan sona üstelik kronolojik sırayla tespite cesaret eden ya da niyet eden insanlar değil. Ya Aleyhissalatü vesselam şahsında Allah'ın bizden istediği hayat programını tespit için uğraşan insanlardır ve onun için mesela 100.000 hadis biliyorlarsa, İslam'ın hayat programı olarak iskeletini tanıtabilmek, işlevini gösterebilmek, insanların onu uygulamalarına zemin hazırlamak için diyelim 10.000 hadis yeterli görüyorlarsa, onunla din anlatmışlar, bildiklerinin tümünü insanlara aktarma derdi olan veya ben ne kadar hadis topladıysam alın, bunları siz de kullanın, bunlar sadece okunur ve başkalarına aktarılır demek isteyenler olmamış. Bu açıdan tekrar edersek sözü, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uzun bir sözünü, bölüp bir bölümünü o anda bize lazımdır diye, mesela cenaze ortamında ya da mirasla ilgili bir bölümde, ya da çocuk eğitiminde veya sofrada dükkan tezgahla ilgili bir sorunun çözümünde eğer kullanıyorsa Müslümanlar, bu caizdir elbette. Tıpkı Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir başka zaman bir başka mekanda söylediğiyle bir başka sözünü birleştirmenin caiz olduğu gibi. Bu haşa peygamberin sözlerine müdahale değil, onu hatırlamak anlamına gelecektir. Öyle değil mi? Biz Kur'an-ı Kerim'den de benzer işleri yapmıyor muyuz? Bu konuyla ilgili falan surede şöyle bir ayet vardı ama filan surede de böyle bir ayet var derken sanki aradaki ayetleri sevmedik, çıksın onlar dedik durumda mıyız? İşte bu hadis-i şerifte bir uzun hadisin bir parçası. Ashabın ileri gelenlerinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Aleyhissalatü vesselamla birlikte Tebük savaşına çıkmıştı. İşte o Tebük'e giderken yoldaki bir hatırasını bize naklediyor. Hadisin bulabildiğim bir başka rivayetteki tamamı şöyle. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Tebük gazasına çıkmıştık. Sıcak bastı. Herkes bir tarafa dağıldı. Bir de baktım ki aleyhissalatü vesselam yanı başımda. Hemen ona yaklaşıp, Ya Resulallah, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber ver dedim. Allahu Ekber. Anladınız mı? Yani o kadar korkunç bir sıcak, o kadar müthiş bir sıcak var ki, İnsanlar başlarını gölgelendirecek bir taş arıyorlarmış üstelik rivayetlerden öğreniyoruz. Mesela böyle bir anda deve çok büyük bir nimetmiş. Çünkü devenin gölgesinden nice insanlar aynı anda yararlanabilecekler, çok büyük bir nimet olarak onu kullanabileceklermiş. İşte öyle bir dönem, herkes bir tarafa sıcak bastı diye şöyle kendisini hayatta tutacak imkan ararken, işte o arada Aleyhissalatü Vesselam'ı göreveriyor Muaz bin Cebel Hazretleri. Baktım ki diyor yanı başımda, hemen oracıkta yaklaştım ve soru verdim. Ya Resulallah, peki ne dersiniz? Siz peygamberi hemen oracıkta buluverdiğiniz bir ortamdasınız. Evinize gelivermiş. Gittiğiniz yerdeymiş meğer, yolda yürürken karşılaştınız ya da bir ortamda, bir oturumda, işte o da oradaydı, ne sorarsınız acaba? İnsanlar neler sorar ki? Sizi bilmem ama ben bugüne kadar peygamberi hatırlatandır diye bir adamla karşılaşınca neler sorduklarına şahit olduğumu saysam, ben de utanacağım o kardeşlerim adına, sizi de utandıracağım galiba. Kan nakli caiz mi diye başlıyorlar ya da organ nakline geçiyorlar. Paraların yeniden para kazanması ya da bu toplumda yeni bir kar elde etme kapısı olarak acaba hangi yasakların kaldırılması adına hangi kapılar açılmalı diye soruyorlar peygambere. İnanın bana öyle geliyor, kimsenin kalbini yarmadım ama sanki insanlar peygamberi bulmuşken bu yasağın kaldırılması adına bir kapı aralanması için ona şöyle nazlansak diyorlar sanki. O peygamber sözcüsü bildikleri hoca efendiye soru sorarken bunları sormuyorlar mı? Kâr haddi diyorlar. Evin şeklini belki soruyorlar. Ama bildikleri yanlışlarını düzeltmek için sormuyorlar. Tabi ve teslim olmak için sormuyorlar. Ya da neyi soracaklarını Allah ve Resulüne sormuyorlar. Kendileri kendilerine göre hayatlarında şayet bozukluk vardır zannıyla soracakları varsa bir, ama genellikle konuşmuş olmak için, yani işi lafta bırakmak için soruyorlar insanlar. Oysa bakın Muaz bin Cebel radıyallahu anh ne soruyor. Ya Resulallah, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber ver dedim. Buyurdu ki, sen çok büyük bir şey sordun. Ama bununla birlikte Allah-u Teala'nın kolaylaştırdığı bir kimseye göre bu her halükarda mutlaka kolaydır dedi. Evet, çok büyük bir şey. Yani insanların ana hedefi, temel gayesi bu olmalı değil mi? Öyle bir şeyler öğrenelim ki o beni cennete götürsün, cennete koy versin, cennetin kapısında durdursun bile değil, cennetin içinde kılsın beni ve cehennemden uzaklaştırsın böylece. Böyle bir amel haber ver bana ya Resulallah dedim diyor. Tabi dertleri o adamların, takıntıları o caizse bu kelime. Yani başka bir sıkıntıları yok ki, ne yapıp edip de cenneti hak etsek. Çünkü orada Allah'ın rızası var. Çünkü orada Allah ile beraberlik var. Çünkü orada Allah'ın azabından ve gazabından kurtuluş var. Çünkü cehennemden uzaklaşılacak, böylece cennette bulunacaktır. İşte bunu soruyor. Ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerçekten sen çok büyük bir şey sordun diyor böylece. Tabii, gerçekten büyük bir şey. Olması gerekenlerin, sorulması gerekenlerin, peşi sıra gidilmesi gerekenlerin en büyüğünü sormuş. Ama arkasından hoş bir yorum alıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Diyor ki, evet öyle ama Allah-u Teala kime bunu kolay kılmışsa onun için bir zorluk olmayacaktır. Her halükarda mutlaka Allah ona bir kolaylık ihsan edecektir. Öyle ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَقْرَجَا buyuruyor Cenab-ı Hak. Rivayette yok, ben hatırladığım için sizinle paylaştım. Yani Talak suresinde Cenab-ı Hak diyor ki, eğer Allah, Talak suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor, kim ki iyi bir Müslüman olmak isterse, Allah'a kul olmak isterse, cenneti ister, cehennemden kurtulmak, kaçmak isterse, Allah'ın rızasını ister, gazap ve azabından kurtulmak isterse, Allah mutlaka ona, eğer o samimi istiyorsa, bir çıkış yolu lütfedecektir. Öyle olunca, evet zordur, evet büyüktür, evet aslında çok büyük bir konudur ama Allah kolaylaştırınca elbette kolay olacaktır. Şimdi sanki bunun planını, programını, projesini sunuyor Aleyhissalatü Vesselam. Diyor ki, Allah'a ama hiçbir şeyi ortak etmemek şartıyla Allah'a ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edersin, Allah'ın kulu kölesi olursun, hep Allah'a ibadet, itaatle meşgul bir hayatla hayatını bitirirsin ama onun yanında başka varlıklar da kul köle olunmaya layıktır bilmeden, Allah'a yetki sınırlaması getirmeden, Allah'a şerik koşmadan, Allah'a şirk koşmadan, şirksiz, şirkten uzak bir anlayışla Allah'a kul olur, ibadet edersin. Namazı kılar, zekatı verir, Ramazan'ı tutar, Beytullah'ı hac edersin. Allah'ın bireysel ve bedensel programda hayatına karışma yetkisini namazla onayladığını gösterir, tabiyim, teslimim ya Rabbi dersin. Allah'ın mali hayatına ve de sosyal hayatına, toplumsal hayatına karışma yetkisini onayladığını zekatla ortaya koyar, mala sen karışırsın, nereden kazanıp nereye harcayacağıma söz sahibi sensin ya Rabbi der ve insanlarla diyaloğunu Allah'ın dilediği gibi ayarlarsın. Bunu zekatla ortaya koyarsın. Yapacağın şeylerdir namaz ve zekat. Olması gereken şeyler. Sen onları ortaya koyarak Allah'a kulluğunu icra eder, uygularsın. Allah'a ibadetini yaşarsın böylece ama bir de yapmayacağın şeylerle ibadetin vardır. Çünkü ibadette bir yapılması gereken şeyler vardır. Namaz gibi, zekat gibi, bedeninle yapacağın, malınla yapacağın, bireysel planda, toplumsal planda yapacağın şeyler vardır. İbadet olacaktır o yaptıkların, bir de yapmayacağın şeyler vardır. Kendini tutacaksın, yapmayacaksın, içki içmeyecek, kumar oynamayacak, yalan söylemeyecek, zina etmeyeceksin. Bütün bunlarla birlik sen, yapılmayacak şeyleri yapmamanın özel bir görüntüsü sanki, özel bir ibadet şekli olarak da Ramazan'da oruç tutacaksın, kendine hakim olacak, Allah'ın dur dediği yerde durabileceksin. Ayrıca bütün bunların özel bir uygulaması, hatta ömürde bir tek uygulaması olarak da Beytullah'ı hac edeceksin. Yani Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği gibi bir insan olmayı özel olarak, özel bir maket programı olarak yaşayacaksın. Allah'ın evini ziyaret edecek, Kabe'yi ziyaret edecek, hac edeceksin. Arafat'ta, irfan makamında Allah'ın dediğinin marifetine sahip olacak. Sonra o bilgiyle Müzdelife'den, Meş'ar'dan geçip Mina'da Allah'ın istediği gibi istemediklerini kurban etme makamında olacaksın. Kendine mal ettiğin bu inancı, Arafat'ta kazandığın bu irfanı Meş'ar'da kendine şuur haline getirecek, bilincini onunla şekillendirecek ve Mina'da buna engel olan her şeyi kurban edeceksin. Safa'ya çıkacak, başlayacaksın. Merve'ye gidecek, geri döneceksin. Allah'ın sayet dediği yerde, Allah'ın işaret levhalarını taşmadan, aşmadan, başka bir yere geçmeden, gitmeden, orada onun dediği, peygamberlerin örneklediği gibi gidip geleceksin. Allah'tan rızık isteyecek, dünyada sayedeceğin makamın, orada bir özel provasını yapacaksın. Sonra aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarına delalet edeyim mi? Aleyhissalatü vesselam soruyorsa, bu bir öğretidir. Bu bir yol gösteridir. Bak dinle, bak bak sana ben neler söyleyeceğim. Uyanık ol, dikkat et demektir. Sana hayır kapılarına delalet edeyim mi? Sana hayır kapıları göstereyim mi? Oruç, siper ve kalkandır. Allahu Ekber. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Meğer oruç tutacakmışız biz. Ramazan'da tutmuştuk ya demeyin. Aa, sadece Ramazan'da tutulmaz oruç. O ayrı, o özel, o onsuz olmaz makamdadır. Ama her ayın 13, 14, 15. günleri, her haftanın pazartesi, perşembe günleri veya her aklınıza gelince, ihtiyaç hissedince, kalkan veya siper ihtiyacı hissettiğinizde işte bir oruç tutuverin bakalım. Sadaka, günahı, su nasıl ateşi söndürüyor, işte öylece söndürür. İhtiyacınız var mı? Günahlarınız mı var? O günahlar size ateş mi kazandıracaktı? Sizi cehenneme doğru mu sürüklüyordu? Onların söndürülmesi mi gerekiyordu? Sadaka vereceksiniz. Hatta aleyhissalatü vesselam'dan öğrenmiştik. Sadakatü sirri tutfi'u gadaber rabbi. Gizlice verilen sadaka Rabbimizin öfkesini söndürürdü. Öyle yapacağız. Tıpkı su ateşi nasıl söndürüyorsa bizim vereceğimiz sadakalar da ateşi Bizi yakacak olan ateşi öyle söndürecekti. Günahları öylece bitirecekti. Ama hani öyle bir ateş düşünün ki dağ gibi odunlar yığılmış ve yanıyorsa, ya da kömürler yanıyorsa, ya da madenler yanıyor, hatta taşlar yanıyorsa, yakıtı değil, tutturağı, ateşi tutturmak için kullanılan malzeme insanlar ve taşlarsa, bu kadar korkunç bir ateşse, siz onu şöyle cebinizde hatta ağırlık verdi diye, sizi meşgul etti diye kenara atıvereceğiniz, alışverişinizin akabinde size uzatılınca yok yok kalsın istemiyorum diyeceğiniz, dönüp bakmadığınız bir miktar, size göre para bile olmayan bir paracıkla siz onu söndüreceğinizi zannediyorsanız, gerçi her ne kadar sizin o verdiğinizde elbette 1'e 10, 1'e 700, 1'e daha fazla katlansa da bazı ateşleri söndürecek miktarda değilse, sadakayı ona göre düşünün. Günahınız ne kadar çok gibiyse sadakayı o kadar çoğaltın. Ama sadakayı çoğaltmak, sadakadaki samimiyeti, miktarı, durumu, ibadet ve itaat aşkını çoğaltmak anlamına da gelecektir. Hepsini beraber çoğaltın. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam sözlerine. Gece ortasında adamın namaz kılması da böyle. Allahu Ekber. Gecenin ortasında namaz. Nasıl? Biz ama zaten gecenin başında namaz diye bir şey neredeyse bilmiyoruz. Beyaz gece denilen, çünkü şam gece demektir, akşam beyaz gece, hani daha yeni güneş batmış, batıda kızıllık kaybolmamış, işte o dönem kılınan bir namaz var. Neyse zar zor onu, kızıllığın kaybolması dönemine yatsı ezanları okunmasının öncesine kadar yetiştirdik mi seviniyoruz, tamam. Sonra daha yeni namaz kılmıştık diye sanki bir unutuyoruz namazı. Aman Allah'ım, neredeyse fecir doğması öncesine kadar geciktiriyoruz. Biz böyle vadeli bir hayata nasıl da alışmışız Allahu Ekber? Nasıl da yapmışız bu işi? Oysa vaktinde hemen ödemeye geçsek, hemen kılıversek namazı, yatsı mı hemen okununca kılıversek, efendim ondan önce namaz var mıydı yok muydu? Yani yatsıdan önce ne demek? Yatsının öncesinde bir sünnet var mı yok mu? Ben onu bilmiyorum. Tabii hemen okudunuz ya, oku denildi ya, siz de okuyunca baktınız, yatsı namazının farzından önce bir namazı aleyhissalatü vesselam tarafından kılınıp kılınmadığını bilmiyor musunuz? Tamam, kılmayın bilmiyorsanız. Ama siz şunu öğrendiniz mi? Değilse ben şimdi söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, her ezan ile kıyamet arasında namaz vardır. Tamam, ötekini keşke dinlemeseydin mi? Yani şimdi öğrendin, sana yük mü getirdi? Artık sen bileceksin canım. Nasıl istersen öyle yap. Ama ezan okununca sen namaz kılarsan zaten bir iki rekat veya bir dört rekat namaz kılman gerektiğini sen de bilirsin. Onu kılarsın o zaman. Ama şöyle gece yarısından sonra bir iki olmuş, üçte namaz kılacakmışsın. Zaten zar zor yetişecekmişsin. Gözlerin yatağa doğru fazlaca meyletmiş, neredeyse çakılı kalmış. İşte sen o arada namaz kılarken farzı kılınca, ama zaten bazen sünnet de kılınmazmış, vitri de şöyle bir azaltma imkanı var mıymış, farz değil onu da bazen kılmasak mıymış diye yeni yeni şekiller peşinde koşmaz mısın? Elbette öyle olacaksın zaten. Her şey tam ve mükemmel olsun. Sofranın adabı bile, yatağın biçimi bile, ya da çarşafın ve yorganın şekli bile, her şey yerinde olsun ama namaz en az da icra edilsin. Nereden aldık bu cesareti ben bilmiyorum. Ama aleyhissalatü vesselam der ki, gece ortasında adamın namaz kılması da böyle. Hadi öyle yapalım. Hiç olmazsa haftada bir gün olmaz mı? Hani kayınpeder günü, kayınvalide günü vardır kimilerinin, bacanak günleri vardır. Ya da efendim dernek günleri, toplanma günleri vardır insanların. Ya da oyun günleri, eğlence günleri vardır kimilerinin. Hadi şöyle bir de gece namaz günümüz olsun, haftanın bir gününde de ona, şöyle kendimize göre en müsait günümüzde, yarın bizi erkenden yataktan kaldırmayacaklar dediğimiz bir gün mü? Yok, bence gece namazına kalktığınız gün daha dinç, daha dinamik olacaksınız, bunu unutmayın. Yani inanıyorum ki o gün biraz daha erken yatabilecek, o gün gece kalkacak, sonra yine yatabileceksiniz ama yine dinç ve dinamik olacaksınız, çünkü Allah'ın huzurunda durdunuz. Allah'tan mesaj aldınız, onun dediklerini dinlediniz, onu öğrenmeye çalıştınız. Sonra Allah'a verdiğiniz sözler adına bir heyecan geldi içinize ve siz o güçle, o dinç ve dinamik halinizle hayata yeniden başlayacaksınız elbette. Gelin, gece namazı olarak bir niyetiniz olsun. Bugünden başlasın. Hani benim de payım olsun diye ısrar ettiğimi biliyorsunuz zaten. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz Secde suresinin 16 ve 17. ayetlerini tilavet buyurdu. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i yed'una rabbahum khawfan ve tama'a ve mimma razaknahum yunfikun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar, o müminler öyle kimselerdir ki, yanları yataklarından uzak durup ibadete kıyam ederler. Rabları olan Allah-u Teala'ya, kah korkarak, kah ümit ederek, umarak dua ederler. Ve rızık olarak kendilerine, verdiğimizden de infak ederler. İşte bunlar için, onların yapmış oldukları amellerin mükafatı olarak ne sevinçler sakladığımızı hiçbir kimse bilemez. Bu ayetleri okuyup, ondan sonra da dedi ki, işin, yani şu kulluk işinin, Allah'ın bizden istediği hayatın, dinin başı, dinin direği, dinin en yüce tarafı nedir, sana haber vereyim mi? Evet ya Resulallah dedim diyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, işin başı İslam'dır. Dinin başı İslam'dır. Dinin temeli, aslı ve esası İslam'dır. Teslimiyettir. Allah'ın emirlerine canı gönülden teslim olmaktır. Dediyse tamam diyebilmektir. Peygamberin dediği gibi, istediği gibi bir hayata iradeyi teslim edebilmektir. Dinin direği namazdır. En yüce tarafı ise cihattır. Dinin başı İslam, direği namaz, en yüce tarafı da cihat. Ondan sonra bu dediklerimin hepsini tutan senin baki olmana, yani vel bakiyatü salihat diye tarif edilen, Kur'an'da anlatılan o baki amellere ulaşmanın sebebi ve bunun en olgun, en güzel, en kemal derecesi nedir, sana haber vereyim mi? Evet ya Resulallah deyince, mübarek dilini eliyle tutup, işte şunu tut buyurdu. Aleyhissalatü vesselamın, bu ortamda, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a, dediklerinin hepsine mukabil, onların hepsinin güzelce uygulanabilmesi, ibadet ve itaat aşkıyla bunların yaşanması için, mutlaka onsuz olmaz bir şart varmış, insanın diline hakimiyeti. Mübarek dilini tutarak işte şunu tut buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Şaşırıyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Dedim ki diyor, ya Rabbiyallah, biz söylediğimiz sözlerle de mi hesaba çekileceğiz? Yani konuştuklarımız, ağzımızdan çıkan her şeyle de mi? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, herkesi cehenneme yüzü koyun düşüren, dillerinin biçtiklerinden, yani kazandıklarından başkası mı zannedersin? Demek ki dilin önemi, bütün ibadet ve itaat olarak sayılan her şeyin başında gelecek, insan diline hakim olacak, şehadetini güzel ortaya koyacak, namazında onu güzel kullanacak, zekatında onu güzel kullanacak, Ramazan'da orucunda güzel kullanacak, haccında güzel kullanacaktır. Böylece dinin başı İslam, onu diliyle güzel ortaya koyacak. Dinin direği namaz, onu diliyle güzel ortaya koyacak. Dinin en yüce tarafı cihat, onu diliyle de güzel yapacaktır. Ama diliyle yaptığı bu ibadetlerin merkezindeki güzelliği, ibadetlerin her bir tarafına yayacak ve diliyle de cehennemden kurtulacak, cenneti hak edecek ve eliyle de, yani amelleriyle de cenneti hak edecektir. Hadisi İmam Kudai'nin rivayetiyle yeniden okuyorum. 477. Bir yolculukta peygamberimizle birlikteydim diyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Beraber yürüdüğümüz bir sırada bana şöyle dedi. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kötülüklere karşı kalkandır. Su nasıl ateşi söndürürse sadakada günahları söndürür. Bir de adamın gece yarısında kıldığı namaz. Öyleyse bunlar bizim için özel bir lütuf ve ihsan beyanıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametine ulaşma kapılarının aralanması demektir. Değerlendirmeyi bilelim, fırsatları kaçırmayalım. 478. Ya Ka'b, Es-salatu kurbanun, es-savmu cünnetun, es-sadakatu tutfi'u gadaber rabbi, kema yutfi'ul ma'un nar. Ey Kâb! Namaz Allah'a yakın olmaya bir vesiledir. Oruç, koruyucu bir kalkandır. Sadaka da suyun ateşi söndürdüğü gibi Rabbin öfkesini giderir. Bir başka rivayet böyle çıktı karşımıza. Es-salatu kurbanun. Neydi namaz? Dinin direği. Ama neymiş namaz? Kurbanmış. Oysa biz namazı değil, koyunu, koçu kurban bilirdik. Evet, o da kurban. Ama biz sadece hayvanlar kurban edilir bilince, kurban bayramına et bayramı diyesimiz geliyordu artık. Her şey bitmişti kafamızda. O sadece etin şekillenmesiydi belki dünyamızda. Öyle değilmiş meğer. As-salatu kurbanun. Namaz, kişinin Allah'a yakın olması vesilesidir. Allah'la beraberlik imkanıdır. Özellikle namazın o secde bölümü, kişinin Allah'ın huzurunda olmasının sanki doruk noktada yaşandığı bir makamdır. Allah'a işte secdede ne diyecekseniz güzelce diyeceğiniz bir yerdir orası. Onun huzurundasınız, hazırlandınız, geldiniz. Yani abdestin mümin için bir silah olduğunu düşünürseniz, hadislerden öğrendiğimiz gibi, silahlandınız, giyindiniz, kuşandınız, çırılçıplak olmaz bildiniz. Setrul avret diyorlardı eskiden. Konumunuzu güzel ayarladınız, istikametinizi güzel belirlediniz. Her tarafa dönerek Allah'a gider miydiniz bilmem ama kıblenizi iyi tayin ettiniz, zamanı güzel belirlediniz, döndünüz Allah'ın huzurundasınız, onu en büyük bildiniz, dediniz Allahu Ekber, kıyamdasınız, huzurunda el pençe divan, dediklerini tekrar ediyorsunuz. Ondan aldığınız mesaj, ona verdiğiniz tekmil makamındasınız, onun dedikleriyle huzur duyuyor, onun huzurunda duruyorsunuz. Sonra huzurunda iki büklüm, rükudasınız, eğildiğiniz sübhan biliyor, azim biliyor, azamet sahibi olduğu için önünde eğiliyorsunuz. Allah sizin hamdinizi elbette duyan bilendir. Bunu siz de terennüm ediyorsunuz, doğruldunuz, kıyama tekrar, sonra kendinizi yerle bir ettiniz, secdedesiniz. İşte Allah'a yakınlığınızın ifadesi. Es-savmu cünnetun, oruç da kalkandır. Evlenemediniz, evlenme imkanı bulamadınız, istiyorsunuz, olmadı. Rastgele evlenmeyecektiniz, o bir imtihandı. Ama imtihandasınız, dolayısıyla günaha girmektense hayır, oruç tutmanız gerekiyordu. Öyle yaptınız ve bütün kötülüklere karşı, şeytanın bütün saldırma cephelerine, yollarına, silahlarına karşı siz oruç tutuyorsunuz. Üstelik Allah dedi diye sadece Allah için kimseye gösteremezsiniz bir şey yapmadığınızı. Yani kim bilir sizin saklıda gizlide hatta ağzınıza aldığınız suyun bir bölümünü yutmadığınızı ama Allah biliyor ve siz Allah için yapıyorsunuz. Ondan dolayı onun da sevabını sadece Allah veriyor. Melekler bile bilemiyordu biliyorsunuz. Özel bir kapıdan girecekti onlar cennete, oruçluların kapısından. As-sadakatu tutfi'u gadaber rabbi kema yutfi'ul ma'un nar. Sadaka da suyun ateşi söndürdüğü gibi Rabbin öfkesini giderir. Allah'ın bize verdiği mal ve mülk içinde bizim de birilerine vereceğimiz bir bölüm olduğunu unutmayacaktık. Ne kadar bir geliriniz vardı aylık, haftalık, günlük, yıllık, onun içinde senin şahsına verilen yanında, çoluk çocuğuna, oğluna, kızına, anne babana, konu komşuna, yakın ve uzağına ama insanlara hatta hayvanlara da ayrılması gereken bölümler vardı biliyorsunuz. İşte onları Allah'ın mülkün sahibi olduğuna, imana, sadakatle bağlılığınızı gösteren bir eylem olarak siz o malınızdan tasadduk edecek, sadaka verecektiniz. Böylece Allah'ın gazap ve azabı sizden gidiverecekti. O sadaka buna engel olacak. Yani Allah'ın gazabını söndürecek, sizin o sadakasız döneminize, günahlarınıza ait cehennem ateşiyle ilgili bir söndürme aracı olacaktı sanki bu. Tekrar okuyorum. Ey Kâb, Namaz Allah'a yakın olmaya bir vesiledir. Oruç koruyucu bir kalkandır. Sadaka da suyun ateşi söndürdüğü gibi Rabbin öfkesini giderir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.